Ayrım 13.
Bütün bu büyük aktörlerin yanı sıra, onların çevresinde de doğaldır ki, başka filozof grupları, tutkun dinleyiciler ve okuyucular bulunmaktadır. Bu liste, son olarak şunun da işaretidir. İslam felsefesinin son meşalesi, İspanya'da tutuşacaktır. En görkemlisi olmasa da, Batı'ya Arap filozoflarını ve bizzat Aristoteles'i o tanıtacaktır. Bu geniş çevre içinde, Louis Gardet'in ortaya attığı ve kendisinin olumsuz olarak yanıtladığı gerçek soru şudur. Bir İslam felsefesi var mıdır? Şöyle de sorulabilir. 1. El-Kındidi'den İbn-i Rüşd'e değin sürekli bir felsefe olmuş mudur? 2. Bu felsefe İslam'ın sağladığı iklimle açıklanabilir mi? 3. Özgün bir felsefe midir bu? Çoğu kez evet ya da hayır diye kestirilir atılır. Nesnelliği elden bırakmadan konuşalım biz. Evet, sürekli bir felsefe oldu İslam dünyasında. Eski Yunan düşüncesiyle vahyedilmiş Kur'an arasında sıkışıp kalmış olan bu felsefe, başını bu duvarlara çarptı ve durmadan çıkış noktasına doğruldu hep. Bu felsefe, akılcı eğilimlerini eski Yunan'a, İslam'ın bilim için duyduğu zevke borçlu. Gerçekten bütün filozoflar, bugün bilim adamı diyebileceğimiz kimselerdi. Astronomiyle, kimyayla, matematikle, hemen her zamanda tıpla uğraşıyorlardı. Tıp yoluyladır ki, hükümdarların ilgi ve lütfunu topluyor ve yaşamlarını sağlıyorlardı. İbn Sina, Kanun adlı üstelik bir tıp ansiklopedisi yazdı. İbn Rüşd de kendininkini yazacak ve İslam tıbbı Avrupa'da Molière'in hekimlerine değin ve onlar da içinde olmak üzere bilimin son sözü olacaktır yüzyıllarca. Eski Yunan felsefesi İslam felsefesine bir birlik sağlar. İbn Rüşd Aristoteles'in fiziğine yazdığı ön sözde şöyle der. Bu kitabın yazarı Yunanların en bilgesi. Nikomakhos'un oğludur. Mantığı, fiziği ve metafiziği o kurdu ve yetkinleştirdi. Onları kurdu diyorum çünkü bu bilimler üzerine ondan önce yazılan bütün eserler konuşulmaya değer şeyler değildir. Ondan sonra zamanımıza değin yani 1500 yıl boyunca yazanlar da onun yazdıklarına hiçbir şey eklemedikleri gibi kale alınacak bir yanlış da bulamamışlardır onlarda. Aristoteles'in hayranlarından olan Arap filozoflar, Kur'an'daki vahiy ile Yunanların insansal felsefi açıklaması arasında binbir sıçrayışla dolu bir diyalog kurmak zorunda kalmışlardır. Bu açıklama ve vahiy, kaygılandırıcı bir çatışma halinde, akılla iman arasında karşılıklı ödünleri gerektirir ister istemez. Gerçekten, Muhammed'in aracılığıyla vahyedilen iman, tanrısal bir mesajda bulunmuştur insanlara. Peki bilim adamı, dünya hakkındaki gerçeği tek başına bulabilir ve kendi aklını dogmaların değeri konusunda hakem yapabilir mi? Bu ikilem karşısında bütün filozoflarımız hünerli, belki de pek hünerli birer diyalektikçi olmuşlardır. İbn Sina, diyor Maxime Rodinson, havada bir dahi değildi, buldu. Ve sadece ona has olmayan bulduğu çözüm de aşağı yukarı şu. Peygamberler, mitoslar, masallar, simgeler, istiareler, temsili söyleyişler biçiminde yüce değerleri vahyetmişlerdir. Kalabalık için onun mutluluğunu sağlamaya yönelik bir dildir bu. Filozofa gelince bu dilin çok ötesine gitmek hakkına sahiptir o. Böylece filozofun bu iki dil arasındaki çelişme ortadan kaldırılamaz bir halde de olsa büyük bir seçme özgürlüğü vardır. Örnek mi? Filozoflar eski Yunanlar gibi evrenin ebediliğine inanırlar çoğu kez. Oysa evren hep var idiyse, vahyin belli bir zaman içinde saptadığı yaratılışı akıl alabilir mi? El-Farabi mantığının son noktasına değin giderek şunu söyleyecektir. Tanrı, nesneleri ya da tek tek varlıkları tanıyamaz. Onun bildiği kavramlar küllilerdir yalnız. Oysa Kur'an'ın tanrısı, Ahd-i Atik'in tanrısı gibi yeryüzünde de denizde de ne ki var bilir. O bilmeden hiçbir yaprak düşmez. Açıkça yazılı olmadan ne bir tohum olabilir toprağın karanlıklarında, ne bir yeşil filiz ne de kurumuş olanı. Başka çelişmeler. El-Farabi, ruhun ölümsüzlüğüne kuşkusuz inanmaz. İbn-i Sina ise tersine kabul eder bunu. Ancak Kur'an'ın belirttiği gibi ölümden sonra dirilmeye inanmaz. Ruh, ölümden sonra kendi evrenine, yani maddi olmayan varlıklar dünyasına kavuşur. Öyle olunca da mantıki olarak ne özel bir cezalandırma söz konusudur ne de ödüllendirme. Ne cehennem ne de cennet. Tanrı, maddi olmayan varlıklar, ruhlar, ülküsel bir alemdir. Onun karşısında madde alemi bozulmaz, ebedidir. Ebedidir çünkü hareket hareketsizliğin öncesinde yoktu. Hareketsizlik de hareketin öncesinde. Her hareketin daha önceki harekette bir nedeni vardır. Tanrı'nın yeni olmak için hiçbir nedeni yoktur. Bu alıntılar merakımızı doyurmasa da uyandırmaya yeter. Ancak çok dikkat etmek de gerek. Çünkü bu açıklamalar tartışmalı oldukları için onları izlemek hayli güçtür. Çağımızda geçmişteki bu sorulara ilgi duyan filozoflar da kolaylıkla çözümleyemiyorlar onları. Kendi akılcı ya da idealist eğilimlerine tabi kalıyor yorumları. Şu ya da bu filozofu yeğlerken de aynı şey oluyor. El-Kindi, üzerinde henüz hiçbir fırtınanın kopmadığı dinsel sularda yüzer. İbn-i Sina kesinlikle idealisttir. İbn-i Rüşd bir ahir zaman filozofudur. İmanın, geleneğin savunucusu olan El-Gazali, ilk Müslüman ilahiyatçıların inatçı skolastiğini kendi hesabına yeniden ele almıştır. Aristotelesçi felsefeyi görmezden gelir. Hatta yıkmak ister. Çünkü düşüncesi pek farklı bir yola, mistiklerin yoluna itmektir onu. Öyle olunca da bu dünyayı terk ederek gider sufilerin giydikleri beyaz elbiseyi geçirir sırtına. Bu sufiler ise düşünen bir imandan çok mistik bir imana bağlıdırlar ve denildiği gibi tanrı delisidirler. Kurtuba'da doğmuş olan İbn-i Rüşd ise şunu yapar. Aristoteles'in yorumcusu olur ve onun eserlerine aslına sadık kalarak çoğaltır. Saygınlığı da şurada. Yunanca metnin Arapça çevirisini olduğu gibi alır ve ona kendi düşüncelerini ekler. Bu metin ve yorumlar Toledo'da Arapçadan Latince'ye çevrilecek ve o yolla Avrupa'ya geçerek orada 13. yüzyılda büyük bir devrime yol açacaktır düşünce alanında. Böylece İslam felsefesi çoğu kez söylendiğinin tersine El-Gazali'nin sert ve umutsuz darbelerinin hemen arkasından ölmedi. Bununla beraber o ve İslam bilimi 12. yüzyıl daha bitmeden ölecektir. Ve Batı eline geçirecektir meşaleyi. 12-18. yüzyıllar duruş ya da çöküş. İslam uygarlığı bu görkemli dönemin arkasından 12. yüzyılda durur birden. İspanya'da bile bilimsel ve felsefi ilerleme Maddi yaşamdaki güç, yüzyılın son 10 yıllarının ötesine taşmaz pek. Neye yormalı bu ani duruşu? Konuya, çeşitli sorunların gelip getirdiği bir bütünün içinden bakmalı. El-Gazali'nin felsefeye ve özgür düşünceye yaptığı hırsız saldırılar mı neden oldu buna? Bugün ciddi ciddi evet diyemiyoruz bu soruya karşı. El-Gazali devrinin bir ürünüydü. O neden olduğu kadar bir sonuçtur da. Öte yandan daha ilk adımlardan başlayarak felsefeye karşı tepki hep oldu. Zaman boyunca halk kitlelerinin şiddetli düşmanlığı sonucu birçok kez kitapların ateşte yakılmaya mahkum edilmelerinden anlıyoruz bunu. Filozofların sürgüne gönderilip olaylar durulduğunda yurtlarına dönüşlerinden anlıyoruz bunu. Son olarak Kur'an'a dayanan hukukun yani fıkhın egemen olduğu dönemlerde felsefenin sessizliğine itildiğinden anlıyoruz bunu. Sonra şu da var. El-Gazali'den sonra felsefe parlaklığını daha da sürdürdü ve öyle yalnız İbn-i Rüşd'le de değil. Barbarların suçu muydu bu? Son olarak bir tarihçi S. D. Goten ileri sürmüştür bunu. Barbarlar, yani Batı'dan ve Asya'dan her yandan tehdit edilen İslam'ı askeri bakımdan kurtaranlar, sonra onu içeriden öldürmüş olmalılar. Kimlerdir bu tehlikeli kurtarıcılar? İspanya'da murabitler, arkalarından da muvaffitlerdir. Birinciler, Sudanlar, Sahralılar, Berberilerdir. İkinciler ise Kuzey Afrika'nın Berberileri. Yakın Doğu'da ise Orta Asya'nın soğuk bozkırından çıkıp gelmiş göçebe Selçuk Türkleridir. Ya da Kafkas ülkelerinden gelen eski köleler. Bu yeni gelenler iktidarı ele geçirir geçirmez çöküş de başlamış olsa gerek. Çünkü o zamandır ki Akdeniz dünyasının birliği bozulmuştur. İslam'ı ayakta tutan bu birlikti ve Akdeniz'in geleneklerine hiçbir katkıları olmayan bu barbar halkların bilmedikleri de işte bu birliktir. Buna karşılık denilebilir ki bu barbarlar batıda olsun doğuda olsun ilk fetihlerin sahipleri Araplardan daha çok değildirler. Ve onlar gibi eski İslam ülkeleriyle temas sonucu az çok uygarlaşmışlardı. Muvaffitlerin halifeleri İbn-i Rüşd'ün koruyucularıydılar. Haçlıların geleneksel tarihinde arslan yürekli Richard'ın hasmı, Kürt kökenli Büyük Sultan Salahaddin en azından Hristiyan barbarların gözünde pek güzel bir çehre koyar ortaya. Son olarak İslam Mısır sayesinde Moğolları 3 Eylül 1260'da Suriye'de Ayn Calut'ta ezerek ve 1291'de kutsal topraklarda son Hristiyan kalesi Akka'yı ele geçirerek bağımsızlığını yeniden kurdu. Daha çok Akdeniz'in suçu muydu bu? 11. yüzyıl sona ererken Avrupa iç denizi yeniden fethe başladı. O zaman da bu besleyici deniz İslam'ın elinden kaçtı. Tarihçi Henry Pirenne'nin ünlü kuramı bu kez bir başka anlamda rol oynayacaktır. Gerçekten Henry Pirenne şöyle düşünüyordu. Müslüman fetihleri sırasında Batı Akdeniz'de özgür dolaşma olanağı yitirince 8. ve 9. yüzyıllarda kendi içine kapanmıştı. Oysa tersine olarak 11. yüzyılda Akdeniz İslam'a kapanır ve İslam gelişmesi ve günlük soluklanışı bakımından egellenmiş olur. İslam'ın ani gerileyişi üstüne en güzel açıklama bugünkü bilgilerimiz bakımından galiba bu. Ne var ki İslam uygarlığı bu geri çekilişi aşacaktır. Gerçi geçmişin ışıklı ve verimli dönemlerini bir daha göremeyecektir. Ama öyle de olsa varlığını sürdürecektir. Paul Valéry 1922'de "Biz uygarlıklar ölümlü olduğumuzu biliyoruz" derken abartıyordu kuşkusuz. Tarihin mevsimlerine uyarak sadece çiçekler ve yemişlerdir ölümlü olan. Yoksa ağaç ayakta kalır. En azından çok daha güçtür onu öldürmek. Gerçekten 12. yüzyıldan sonra İslam'ın pek kaygı verici dönemleri olacaktır. Batı karşısında felaketli Haçlı seferlerinden daha önce dediğimiz gibi Akka'yı yeniden fethederek 1291 bir yarı kazançla çıkar. Ancak karayı ele geçirse de denizi kaybetmiştir. Asya yakasında o zalim, vahşi ve uzun süren Moğol istilaları 1202-1405 yarı yarıya kaplamıştır Müslüman dünyayı. Yerle bir edilen Türkistan, İran, Küçük Asya bir daha kendilerini bütünüyle gelemeyeceklerdir. 1258'de Bağdat'ın zaptı bu felaketlerin bir simgesidir. İslam bu yaraları iyileştirecektir gerçi ama bir bölümüyle. Öte yandan 13, 14 ve 15. yüzyıllarda, bu acılı yüzyıllarda dünya çapındaki iktisadi güçlükler de gelip İslam'ın özel güçlüklerine eklenirler. Uzun süren bir bunalım Çin'den Hind'e ve Avrupa'ya değin eski dünyanın sırtına biner. Yüzyıllar boyunca yokuşa doğru gider her şey. Bu bunalım Avrupa'da geç başlamış gibidir. 1350 ya da 1375'ten başlayarak ve kısa sürecektir. 1450 ile 1510 arasında biter. Ama açık seçiktir. Yüzyıl savaşları bir işarettir bunun. İslam'ın felaketlerinde ise dünya çapında olanla salt İslam çapında olanı birbirinden ayırmalı. Ne olursa olsun İslam düşüncesinin pek haklı olarak son devi diye görülmek istenen İbn Haldun'un yüce düşüncesi bu genel felaket ve kapkara kötümserlik ikliminde anlaşılır halde. Bugün daha çok sosyolog diyebileceğimiz bu tarihçi Endülüs kökenliydi. Ama 1332'de Tunus'ta dünyaya gelmişti. Granada'da, Tlemcen'de, Buji'de, Fas'ta, Suriye'de diplomat ve devlet adamı olarak hareketli bir yaşamı olmuştu. Nezdine elçi olarak gönderildiği Timurlenk'ten bir yıl sonra 1406'da Kahire'de kadı iken öldü. Arkaya bıraktığı büyük tarih eseri Kitab el-İbar pek özgün bir biçimde Berberilerin tarihini inceler. Mukaddime adını taşıyan girişi bir bütün olarak İslam tarihi üstüne bir metodoloji ve sosyoloji denemesidir ve başlı başına bir ustalık eseridir. Bununla beraber bütün bir dünya ekonomisine canlılık getiren güzel bir yüzyılın, kabaca 16. yüzyılın gelişiyle İslam, Batı ile Doğu arasındaki aracı durumundan yararlanır yeniden. Türklerin yükselişi Lale Devri'ne 18. yüzyıla değin sürecektir. Gerçekten siyasal planda böylesine bir sağlığa dönüş, 1453'te Konstantinopolis'in fethinden önce başlamış olan, o hızlı ve baş döndürücü Türk-Osmanlı fetihlerinin ikliminde doğdu. Ne var ki İstanbul'un alınışı, bu çarpıcı zafer onu izleyecek ve Osmanlıları 16. yüzyılda Akdeniz'in büyük güçlerinden biri yapacak olan zaferlerin de bir simgesidir. Hemen hemen bütün İslam, Arabistan'ın kutsal kentleri de içinde olmak üzere çok geçmeden Bizans'ın yeni sahiplerince bir araya getirilecektir yeniden. 1517'den sonra Osmanlı Sultanı, müminlerin halifesi olur. Türklerin elinde sadece şunlar yoktur. Uzaktaki Türkistan, Cezayir, Naiblik'in ötesindeki Fas ve Şii İran, hele Safavilerle daha da millici hale gelen İran, hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Bununla beraber Moğol ve Türk, Müslüman paralı askerler, Timur'un uzaktan bir torunu olan Babür'ün komutasında Delhi İmparatorluğunu ele geçirip 1526'da Büyük Moğol İmparatorluğunu kurarlar ki Hind'in büyük bir bölümüne dayatacaktır egemenliğini. O aynı 1526 yılında Türkler Hristiyan Macaristan'a Muhaç Savaşı'yla ölümcül bir darbe indirirken öte yandan şu da açık ve seçiktir. Türk ve Sünni biçimi altında İslam'da genel bir diriliş gerçekleşmiştir. Ve geleneksel dinle Ortodoksluk pek de karşılık görmeden zafer kazanmaktadır her yanda. Siyasal iktidar alabildiğine güçlüdür ve zekalar sıkı sıkıya çekip çevrilmiştir. Demirden bir rejim yerleşir.